Ayrım 10. Platon Bir Gün. Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 121. 7. Dil Felsefesi. Eski başkan William Jefferson Clinton, "Bu budur" derken bunun ne olduğu, budan ne kastettiğinize bağlı dediğinde dil felsefesi yapıyordu. Başka şeyler de yapıyordu belki. Dimitri, nihayet ciğerini okumaya başladım Tasso. Bu felsefe aslında sözcüklerle oynamaktan ibaret. Tasso, kesinlikle. Şimdi bir yerlere varmaya başladık işte. Dimitri, itiraf ediyorsun yani. Felsefe sırf semantikten ibaret. Tasso, sırf semantik ha? Ulan başka neyle felsefe yapacaksın? Homurtu ve kıkırtılarla mı? Gündelik dil felsefesi. Ludwig Wittgenstein ve Oxford Üniversitesi'ndeki takipçileri 20. yüzyıl ortalarında klasik felsefi meselelerin özgür irade, Tanrı'nın varlığı vesaire sadece karışık ve kafa karıştırıcı dil kullanılarak sorulduğu için kafa karıştırıcı olduklarını öne sürdüler. Filozof sıfatıyla görevleri dilsel düğümleri çözmek, soruları yeniden kurmak ve bilmeceleri çözmek dışındaki diğer en iyi şeyi yapmak, yani bilmeceleri ortadan kaldırmaktı. Örneğin Descartes 17. yüzyılda insanların bir zihin ve bir bedenden oluştuğunu ilan etmişti. Zihin, makinedeki hayalet gibi bir şeydi. Bunun ardından filozoflar bu hayalet ne mene bir şeydir diye kafa patlatmıştı. Wittgenstein'ın Oxford'dan takipçisi Gilbert Ryle ise şöyle dedi. Soru yanlış. Ne mene bir şey değildir çünkü bir şey değildir. Sözde zihinsel olaylar hakkında konuşmalarımıza bakarsak, sözcüklerimizin aslında davranışları betimlemede birer kestirme yolu olduğunu görürüz. Davranışın geldiği söylenen yerden bahsederken, yer sözcüğünü atıverdiğimizde hiçbir şey yitmez. Hop attık gitti. Aşağıdaki fıkrada rol alan genç çiftin ise sorunun çerçevesini değiştirmelerinin gerektiği gayet açıktır. Yeni evli genç çift yeni dairelerine taşınırlar ve salonlarındaki duvar kağıdını değiştirmeye karar verirler. Salonu aynı büyüklükte olan komşularına başvururlar. Hanımefendi, acaba salonunuzu kaplatmak için kaç top duvar kağıdı almıştınız? 7. Bunun üzerine genç çift en pahalısından 7 top duvar kağıdı satın alır ve kaplama işine girişir. Ancak salonun duvarları 4. top bittiğinde tamamen kaplanır. Sinirlenen genç karı koca derhal komşularının kapısını çalar. Dediğinizi yaptık ama 3 top arttı. Ha der komşu, size de aynısı oldu demek. Şair Gertrude Stein ölüm döşeğindeyken sevgilisi Alice B. Toklas kulağına eğilir ve fısıldar. Yanıt ne Gertrude? Stein yanıtlar. Soru ne? Wittgenstein, Batı felsefesindeki bütün hataların suçunu dil tarafından büyülenme dediği şeyde buluyordu. Bundan kastettiği sözcüklerin bizi kandırıp şeyleri yanlış kategorilere sokmamıza yol açabileceğiydi. Felsefi soruların soruluşunda kullanılan cümlelerin dil bilgisel biçimleri tarafından aldatılıyorduk. Örneğin Heidegger başyapıtı varlık ve zamanda hiçliği tuhaf bir şeyi gösteriyormuş gibi tartışmıştı. Aşağıda dilsel karışıklığa dair bir başka örnek var. İnşallah 100 yaşını görür artı yaklaşık 3 ay yaşarsın. Sağ ol arkadaşım. Da 3 ay nesi? Aniden ölüvermeni istemem. Buradaki arkadaşın dilsel karışıklığa düştüğü fikrindeyseniz bir de şuna bakın. Adam psikiyatra gider ve asla bir kız arkadaş edinemediğinden yakınır. Şaşırmadım der psikiyatr, berbat kokuyorsunuz. İşim yüzünden diye yanıtlar Beriki. Sirkte çalışıyorum. Fillerin peşinden gidiyor ve dışkılarını temizliyorum. Ne kadar yıkansam gitmiyor koku. O zaman işinizi bırakıp başka işe girin. Deli misiniz? Gösteri dünyasından ayrılayım mı yani? Burada adamcağız kendi durumunda fil pisliği temizlemeyi de içeren gösteri dünyası tanımlamasının anlamını, aynı tanımlamanın spot ışıklarının altında bulunmanın her şeye değdiği imasını da içeren yan anlamlarıyla karıştırmaktadır. Gündelik dil filozoflarına göre dilin birden fazla amacı vardır ve farklı bağlamlarda farklı kullanılır. Oxford filozoflarından John Austin, "Yemin ederim" demenin "boya yapıyorum" demekten çok farklı bir dilsel yerde durduğuna dikkat çeker. "Boya yapıyorum" demek, boya yapmakla aynı şey değilken, "yemin ediyorum" demek, yemin etmekle aynı şeydir. Bir dilsel çerçeveye uygun dili başka bir dilsel çerçeve içinde kullanmak, felsefi karışıklıklara ve yapay bilmecelere yol açmaktadır. Bu duruma felsefenin tarihi de denebilir. Gündelik dil filozofları, asırlara dayanan tanrı inancı tartışmalarının, meseleyi olgunun çerçevesine almaya kalkışmaktan doğduğunu düşünmüşlerdi. Dinsel dil bambaşka bir dildir diyorlardı. Bazıları ise dinsel dilin sinema eleştirmenlerinin kullandığı türden bir değerlendirmeci dil olduğu fikrindeydiler. Tanrı'ya inanıyorum demek gerçekte sadece 5 üzerinden 5 yıldız verdiğim bazı değerlere inanıyorum demekti. Kimileri ise dinsel dilin duyguları ifade ettiği görüşündeydi. Tanrı'ya inanıyorum demek, evreni düşündüğümde tüylerim ürperiyor anlamına geliyordu. Bu alternatif dillerin hiçbiri sizi Tanrı'ya inanıyorum diyerek düştüğünüz felsefi bataklığa sokmuyordu. Pof, işte bilmece çözüldü. Ve 2500 yıllık din felsefesi hop at sepete. James Bond'un milyarder düşmanı Goldfinger, konuğu Fransız iş adamı Bay Fallow ile yat gezisine çıkar. İlk akşam yemeğine oturduklarında adam kadeh kaldırır ve "Bon appétit" der. Bunun üzerine Goldfinger da kadehini kaldırır ve "Goldfinger" der. Günler geçer, her yemekte aynı kadeh kaldırma ve cümleler sarf edilir. Ancak yatın kaptanı sonunda dayanamaz ve Goldfinger'a "Bon appétit"'in Fransızca "afiyet olsun" demek olduğunu anlatır. Utanan Goldfinger hatasını affettirmek için sabırsızlıkla akşam yemeğini bekler. Nihayet sofraya oturduklarında Bay Fallow daha bir şey diyemeden Goldfinger kadehini kaldırır ve "Bon appétit" der. Bay Fallow gülümser ve kadehini kaldırır. Goldfinger. Karakterlerin farklı dertlerinin olduğu fıkralar, farklı dilsel çerçevelerin iletişimi nasıl batağa saplayabileceğine dair komik benzeştirmeler sunar. Tommy günah çıkarmaya gider ve kabinde rahibe "Bağışla beni baba, günah işledim" der. "Yollu bir kadınla birlikte oldum." Rahip "Sen misin Tommy?" diye sorar. "Evet peder, benim." "Kimle birlikte oldun Tommy?" "Söylemesem daha iyi peder." "Bridget miydi?" "Hayır." "Colleen?" "Hayır peder." "Megan mıydı peki?" "Peki Tommy, 4 defa babamız, 4 defa da Bakire Meryem duası oku." Tommy kiliseden çıkar, dışarıda bekleyen arkadaşı Pat, günah çıkarmanın nasıl geçtiğini sorar. "Şahane" der Tommy. 8 dua ile 3 süper tüyo aldım. Bir sonraki fıkrada ise rahip kendi anlayış çerçevesine sıkışmıştır ve bir diğer çerçeve olasılığını görememektedir. adamın biri günah çıkarma kabinine girer. Peder der, ben 75 yaşındayım ve dün gece 2 tane 20'lik kızla seviştim. Hem de aynı anda. Rahip, en son ne zaman günah çıkartmıştınız diye sorar. Hiç çıkartmadım peder, Yahudiyim ben. E o zaman ne diye bana söylüyorsun be adam? Herkese söylüyorum. Cümlenin başka bir bağlama konduğunda tamamen farklı anlam taşımasına dayanan birçok fıkra vardır. Komikliği sağlayan bu iki bağlamın sürtüşmesidir. Piyanistin çaldığı her şarkıdan sonra bahşiş toplayan maymun, yine bir şarkının sonunda bara sıçrar, gider ve barda oturan bir adamın önündeki bardağın üstüne çömelip testislerini içkiye batırır. Adam sinirlenir, kalkar, piyanistin başına dikilir. Demin piyanonun üstünde duran maymun gelip taşaklarını viskime batırdı, biliyor musun? Hayır, ama biraz mırıldanırsanız çıkartabilirim herhalde. Birçok fıkra bizi bir dil çerçevesindeyken başka bir dil çerçevesinde bulunduğumuzu zannettirmek üzerine kurulmuştur. Şunlardan hangisi diğer ikisinden farklıdır? Uçuk bel soğukluğu, Cleveland'da apartman dairesi. Kolay, tabii ki daire. Hayır, bel soğukluğu. Diğer ikisinden ömür boyu kurtulamazsın. Gündelik dil felsefesi sadece sözcük oyunlarından ibaret diye eleştirildi ama Wittgenstein dilsel çerçevelerin karıştırılmasının ölümcül hatalara yol açacağında ısrarlıydı. Adam hastanede can çekişen arkadaşını ziyarete gider. Başucunda kederle oturduğu sırada arkadaşının durumu iyice kötüleşir ve birden çılgınca el hareketleriyle kalem kağıt istediğini belirtir. Bunun üzerine bir iki ceplerini karıştırır ve bir kağıt parçasıyla kalemini uzatır. Hasta son gücünü kullanarak bir şeyler karalar ve kağıdı uzatırken son nefesini verir. Beriki en yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle notu hemen okuyamaz cebine atar. Ertesi gün cenazeden sonra arkadaşının evine gider. Başsağlığı konuşmaları sırasında cebine attığı notu anımsar, çıkartır ve herkese arkadaşının ölmeden hemen önce son bir not yazdığını söyleyip kağıt parçasını çıkarır. Ben de henüz okumadım der. Hepimize esin vereceğine eminim. İzninizle okumak istiyorum. Ve yüksek sesle okur. Oksijen borusunun üstüne oturuyorsun. Dilin hassas kullanımına dayanan bir felsefe hareketinin, onca toplum arasında dilsel karışıklığa çok açık olan İngilizlerden çıkması da ayrıca ironiktir. Bir karikatür var. Kızla erkek lokantada oturuyorlar, içki içiyorlar. Erkek kıza, sana hiç I love you demedim, I love ya dedim. İkisi çok farklı, diyor. Bu karikatürde Wittgenstein ile klasik inci kolyesinden tanıyabileceğimiz gelenekçi bir filozofun tartışmasını görüyoruz. Gelenekçinin I love you ile I love ya ifadeleri arasında ayrım görmediğine dikkat ediniz. Oysa Wittgenstein bir sözcüğün anlamının kullanılışıyla belirlendiğini izah etmeye kalkacaktır. Çünkü I love you veya I love ya ifadeleri gündelik dilde farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Farklı anlamları, dolayısıyla farklı toplumsal açılımları vardır. Özel isimlerin dilsel statüsü. Geçtiğimiz 50 küsur yıl içinde felsefe gittikçe teknikleşti. Tanrı'nın varlığı gibi kapsamlı meselelerle daha az ilgilenirken, esas olarak ise mantıksal ve dilsel açıklık meselelerine odaklanmaya başladı. İsim vermeye gerek yok ama iş bu filozofların bir kısmı işin dibine kadar indi Mesela kafayı özel isimlerin ne tür anlamları bulunabileceğine takan yakın dönem filozofları gibi. Bertrand Russell'a göre isimler aslında kısaltılmış betimlemelerdi. Örneğin Michael Jackson adı, tuhaf burun estetikli, pembe tenli şarkıcı tarifinin kestirme söylenişiydi. Saul Kripke adıyla maruf çağdaş filozof içinse birey adlarının hiçbir betimleyici yönü yoktu. Kripke'ye göre özel isimler katı belirleyicilerdi. Gündelik dille etiketler ve adlandırdıkları kişi veya şeylerle tek bağlantıları tarihsel aktarım zinciriydi. Gösteri dünyasına atılan Myron Feldstein adını değiştirip Frank Williams'ın adını alır. Broadway'de müthiş bir başrol kapmasını kutlamak için dairesinde parti verir. Partiye annesini de çağırmıştır ama kadın gelmemiştir. Ertesi sabah çıkarken annesinin apartman girişinde oturduğunu görür. "Anne," der, "ne işin var burada? Niye dün akşam gelmedin partime?" "Daireni bulamadım." "E kapıcıya sorsaydın ya." "Ay oğlum, soracaktım ama adını hatırlayamadım." Frank veya annesinin bildiği adıyla Myron, Myron adının tarihsel aktarım zincirini bozmuştu. Test. Aşağıdaki fıkrada Russell'ın mı yoksa Kripke'nin mi isimler tezi devrededir? Deniz kazasından kurtulan adam yüzerek bir ıssız adaya ulaşır. Birkaç gün sonra ise bir başkasının adaya yüzdüğünü görür. Sevinçle geleni karşılamaya koşar ve sürpriz, bu seferki kazazede Halle Berry'dir. Çok geçmeden birbirlerine tutulurlar. Haftalar boyunca çılgınca sevişir, büyük bir aşk yaşarlar. Derken bir gün adam, "Bana bir iyilik yapar mısın aşkım?" diye sorar. "Ne istersen," der Halle Berry. "Harika. O zaman saçını kısacık kessem ve sana Ted desem." "Niye ama?" "İstiyorum işte, lütfen, ne olur lütfen." "Peki." Aynı akşam saçları kısacık Halle Berry adamla kumsalda el ele yürüyüşe çıkar. Adam birden elini bırakır ve kolunu kadının omzuna atar. "Ted," der. "Kimi götürüyorum? Vallahi söylesem inanmazsın." Bulanıklık felsefesi. Çağdaş, teknik ve dilsel kavramlardan biri de muğlaklık gibi banal bir adla anılır. Muğlaklık, bulanık mantıkçılar adıyla tanınan filozoflar tarafından sadece mutlak doğru veya yanlış yerine birden ona kadar gerçeklik değeri taşımak niteliğini betimlemede kullanılır. Örneğin şu adam keldir tanımı Michael Jordan'dan Matt Lauer'a kadar birçok kişiye gönderimde bulunmak üzere kullanılabilir. Dipnot, Matt Lauer bir TV sunucusu. Ama Matt'in bakış açısından fazlasıyla muğlaktır. Bazı filozoflar muğlaklığı dilin yaygın bir kusuru olarak görmüş ve devre dışı bırakmak için matematik gibi yapay dillerin kurulmasını savunmuştur. Aşağıdaki fıkrada bekçi, muğlak bir doğal dille dakik matematik dilini karıştırmaya çabalamaktadır. Sonuçlarsa tahmin edilebileceği gibidir. Doğa Tarihi Müzesi'ni gezen birkaç turist hayranlıkla dinozor kemiklerine bakmaktadır. İçlerinden birisi müze bekçisine döner. "Kaç yaşında bu kemikler acaba?" "3 milyon 4 yıl 6 ay." "Müthiş," der turist. "Nasıl böyle tamı tamına bilebiliyorsunuz?" "Ey der bekçi, ben işe 4 yıl 6 ay önce başladığımda bu kemikler 3 milyon yaşındaydı." William James düşünme yelpazesini sert akıllıdan yumuşak akıllıya doğru bir sıralama içinde betimlemişti. Muğlak, belirsiz doğal dili benimseyen daha yumuşak akıllı filozofların matematik karşısında bir avantajları vardır. Kımıldayacak daha çok yer bırakırlar bize. 80 yaşında bir kadın huzur evindeki erkekler salonuna dalar. Sıkılı yumruğunu havaya kaldırır ve bağırır. Elimde ne olduğunu tahmin eden bu gece benimle yatabilir. Arkalardan bir ihtiyar bağırır. Fil. Kadın bir an duraklar ve bildin der. Sert akıllı filozoflar da bu kadıncağıza biraz kımıldama yeri bırakabilirler. Ama kesinliğin önemli olduğu örnekler vermekten ve doğal dillerdeki belirsizliklerin felaketlere yol açabileceğine dikkat çekmekten de geri kalmazlar. Mesela aşağıdaki fıkradaki felaketin yapay bir dille önlenmesi mümkün olabilirdi. Acil yardım santralindeki operatör telefona yanıt verir. Karşısındaki adam bir avcıdır ve paniğe kapılmıştır. Ormanda kanlar içinde birisini buldum. Ölmüş galiba. Ne yapmalıyım? Operatör, lütfen önce sakin olunuz der. Telefonu bırakın ve şahsın öldüğünden emin olun. Bir sessizlik olur ve ardından bir silah sesi duyulur. Avcı telefonu bir daha alır. Tamamdır, şimdi ne yapacağım? Yaşasın muğlaklık. Yaşanmış bir olay. BBC'de veri destek elemanı ilanına başvuran Guy Goma, iş görüşmesi için çağrılmayı beklemektedir. Bu sırada program yapımcılarından birisi bekleme odasına girer ve Guy Cuny siz misiniz diye sorar. İngilizceyi yeni sökmekte olan Kongolu Bay Goma heyecanla evet der. Yapımcı adamcağızı stüdyoya sokar. Burada sunucu Apple bilgisayar firmasına Apple Corps plak şirketinin açtığı tescilli marka davası konusunda görüşüne başvuracağı uzmanı beklemektedir. Sunucu Bay Goma'ya bugünkü karar sizi şaşırttı mı diye sorar. Paniğe kapılan Bay Goma elinden gelen en iyi yanıtı vermeyi dener. Bu karara çok şaşırdım çünkü bana sorulmasını hiç beklemiyordum der. Büyük sürpriz öyle mi? Kesinlikle. Bunun ardından sunucu mahkemeden çıkan kararın daha fazla insanın internetten müzik indirmeye yöneltip yöneltmeyeceğini sorar ve Bay Goma gelecekte çok daha fazla insanın bunu yapacağını belirtir. Sunucunun görüşleri için teşekkür etmesi üzerine ise ben size teşekkür ederim der. Dimitri, mesele şimdi anlaşıldı. Tasso, neymiş anlaşılan? Dimitri, sen benim espri dediğim şeye felsefe diyormuşsun. 10. ayrımın sonu. Sayfa 135.